Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alehli ve sahbihi ecmain. Okuyacağımız yer 20. söz 2. makamdan. Burası esas konu itibariyle peygamberlerin mucizelerinin günümüz medeniyet harikalarına bakan yönü. Bunun son kısmında Hazreti Adem'e isimlerin talim edilmesiyle alakalı ayet var ve konuyla alakasına binaen konunun sonunda yer almış. Orayı müstakil olarak okuyacağız inşallah. Hem mesela ve alleme Adem'el esma'e kullaha. Yani Allah Adem'e bütün isimleri talim etti, öğretti. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın davayı hilafeti kübrada mucize-i kübrası talim-i esmadır diyor. Konuyu anlama babında çok eskilere gitmemiz gerekiyor. Çok eskiler dediğim zamanını tam da bilmiyoruz ama Hazreti Adem'in yaratıldığı dönem. Allah-u Teala meleklere haber veriyor. İnni cailun fil ardı halife. Ben yeryüzünde bir halife kılacağım diyor. Melekler masumdur. Bir itiraz olarak değil ama hikmetini anlama babında. Diyorlar ki ya Rabbi yeryüzünde ortalığı karıştıracak, haksız yere kan dökecek kimseleri mi yaratacaksın? Cenab-ı Hak ben sizin bilmediğinizi bilirim diyor. Ve Hazreti Adem'i yaratıyor. Ve Hazreti Adem'e Esma'yı talim ediyor. Ardından meleklerle bir adeta bir yarış, müsabaka gibi meleklere haydi diyor bana eşyanın isimlerini haber verin. Onlar da diyorlar ki ya Rabbi seni tenzih ederiz. Senin öğrettiğinden başkasını biz bilemeyiz. Şüphesiz sen alim ve hakimsin diyorlar. Bunun üzerine Allah-u Teala Hazreti Adem'e ey Adem onlara diyor eşyanın isimlerini söyle ve Hazreti Adem eşyanın isimlerini tek tek haber veriyor. Bunun üzerine Allah-u Teala meleklere haydi Adem'e secde edin diyor. Onlar da Hazreti Adem'in huzurunda saygıyla eğilmek veya doğrudan keyfiyetini bilemediğimiz bir secde gibi onun büyüklüğünü bu şekilde kabul ediyorlar. İlla iblis, ancak iblis bunu gurur meselesi yapıyor, enaniyet meselesi yapıyor, secde etmiyor. Ve o günden bu yana da Hazreti Adem'in torunlarıyla iblis arasındaki mücadele devam ediyor. Burada konumuzu ilgilendiren kısmı Hazreti Adem Aleyhisselam'ın davayı hilafeti kübrada mucize-i kübrası talim-i esmadır. Yani yeryüzünde halife melekler mi olmalı? Yoksa insan mı olmalı? Bu noktada işte Hazreti Adem'i meleklerden ayıran durum talim-i esma, eşyanın isimlerini, sırlarını bilmiş olması. Ya melekler hiç bilmiyor değil ama onlar da şunu söylüyorlar. Ya Rabbi biz ancak senin bildirdiğin kadarıyla bilebiliriz. Bildirmediğini bilmeyiz. İşaret-ül İcaz'da şöyle bir şeye de dikkat çekiliyor. Mesela melekler için bal o derece belki tefekkür edilecek bir şey değil. Yani onların maddi gıdaya ihtiyacı olmadığı cihetle o yönden tefekkür edemiyorlar. Ama insan ise işte bu baldır, tatlıdır. Bunun tadı diğer tatlardan farklıdır. Bu şekilde çok cihetlerle balı tefekkür edebiliyor. Yani meleklerin de elbette bir ilmi var ama insanın ilmiyle bu kabili kıyas değil. İnsanda daha böyle bir camiiyet var, çok yönlülük var. Bundan dolayı insan türü, tür olarak meleklerden daha üstün kılınmış. İşte sair enbiyanın mucizeleri birer hususi harika-i beşeriyeye remzettiği gibi bütün enbiyanın pederi ve divan-ı nübüvvetin fatihası olan Hazreti Adem Aleyhisselam'ın mucizesi umum kemalat ve terakkiyat-ı beşeriyenin nihayetlerine ve en ileri hedeflerine sarahata yakın işaret ediyor. Yani Allah-u Teala mesela Hazreti Davud'a demiri musahhar kılmış, eliyle demire şekil veriyor ve kolayca kullanıyor. Oradan zırh yapılıyor, kılıç yapılıyor, başka şeyler yapılıyor. Kur'an bunu anlatırken bize de zımni bir teşvikte bulunuyor. Yani siz de demirden istifade edin. Hazreti İsa Aleyhisselam hastaları iyileştirmiş. Cenab-ı Hak yine bize teşvikte bulunuyor ki her türlü derdin dermanını bulabilirsiniz. Arayın, bulun. Hazreti Adem'e de esmanın talim edilmesi, siz de ilminizi artırın. Eşyanın sırlarını öğrenin. Fenlerde ileri gidin. Bütün bu manalara bakan yönleri var. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu manen şu ayetin lisan işaretiyle diyor ki: Ey beni Adem, ey Adem oğulları. Sizin pederinize melaikelere karşı hilafet davasında rüçhaniyetine hüccet olarak bütün esmayı talim ettiğimden siz dahi madem onun evladı ve varisi istidadısınız, bütün esmayı taallüm edip mertebe-i emanet-i kübrada bütün mahlukata karşı rüçhaniyetinize liyakatınızı göstermek gerektir. Yani Hazreti Adem bizim pederimiz, cennette yaratıldı. Biz de asıl vatan olarak orayı biliyoruz. İnsanın vatan aslisi cennettir. Şu anda insanlar dünya gurbetinde. Hazreti Adem cennetten dünyaya gönderildi, vazifesini yaptı. Şu anda bizler onun torunları olarak vazifemizi yapmakla mükellefiz. Allah ona esmayı talim etmiş, eşyanın sırlarını, ilimleri öğretmiş. Biz de eşyanın sırlarını, ilimleri öğrenmeye çalışacağız. Tabi burada belki hatıra şu gelebilir. Acaba Hazreti Adem'e esmanın talimi nasıl oldu? Genelde bunu iki şekilde değerlendirmişler. Birisi bil kuvve tarzında, yani Hazreti Adem'in mahiyetinde, fıtratında bütün ilimleri öğrenebilecek kabiliyet var. Fıtrat noktasında değerlendirilmiş. Bir de nevi insan olarak, yani insan türü olarak insanlar ta kıyamete kadar devamlı yeni yeni şeyler bulabilir. Bunlara birer birer isim verebilir. Bize bakan yönüyle de bu açıdan da değerlendirilmiş. Tabi Allah doğrudan Hazreti Adem'e öğretmiştir, göstermiştir. Onun keyfiyetini çok da bilemiyoruz. Ama bize bakan yönüyle hepimizde çok muazzam bir ilim kapasitesi var. Bu şunun gibi, hani gayet verimli bir toprak düşünün. Bu toprakta çok güzel tarım yapılabilir. Ama hiçbir şey yapılmayabilir de kendi haline bıraktığımızda orada yaban otlar biter. İşte insanın zeka kapasitesi, ilim öğrenme kapasitesi o çok verimli toprak gibi. Dünyaya geldiğimizden bu yana devamlı yeni yeni şeyler öğreniyoruz ve bunlara devamlı isim veriyoruz. Yani hepimizin ismi var ve vücudumuzda ne kadar aza varsa her birisinin ismi var. Tek tek ismen bunları ayırt edebiliyoruz. Tıpta okuyanlar mesela sadece elde Latince belki 3000-5000 kelime öğreniyorlar elle alakalı. Şunun ismi ayrı, bunun ismi ayrı, buradaki tırnağın ismi ayrı, eklemin ismi ayrı, her birine Latince isimler verilmiş. Tabii sadece isimde kalmayıp ismin müsemması, yani onların mahiyeti bir nevi, o da ilimler demektir. İnsan bu isimler vasıtasıyla ilimleri öğrenmiş oluyor. Mesela hayvan da güneşi görüyor, biz de görüyoruz. Ama biz ona bir isim de veriyoruz. Bu güneştir. Ama bir hayvan sadece istifade ediyor, bu güneştir diyemiyor. Ve biz güneşten her ne kadar 150 milyon kilometre uzakta olsak da 150 milyon kilometreden güneşle alakalı epey bilgiler öğreniyoruz. Onun ısısı, ışığı, bize olan mesafesi, ona bağlı gezegenler, gezegenlerin sürati, güneşin sürati gibi bunları tek tek öğrenebiliyoruz. Öte yandan mesela havada kuşlar uçuyor. Asırlarca bunları seyrettik. Devamında da onların mahiyetini inceleyip nasıl uçmuşlar, kanat yapıları, havadaki kanunlar, bunları böyle fark edip gerçekten de kuşlar gibi netice itibariyle uçabilecek duruma geliyoruz. Bütün bunlar talim-i esma ünvanı altında değerlendirilebilir. Yani insan bütün kevnin sırlara ulaşabilecek bir mahiyete sahip, böyle bir kabiliyete sahip. Ulaşır veya ulaşmaz, o ayrı mesele. Ama toprak örneğini verdik ya, verimli toprak. O verimli toprakta çok şeyler yetiştirebiliriz. Yetiştirip yetiştirmemek bize kalmış. Öğrenip öğrenmemek bize kalmış. Allah fıtri olarak bize öğretmiş, mahiyetimizde var. Ama bunu açığa çıkarmak bizlerin gayretine kalıyor. Bu vesileyle Zülkarneyn'den de geçenlerde medar bahsi olan bir şeye dikkat çekmek isterim. Kur'an-ı Kerim'de Zülkarneyn'le alakalı, işte o bir dünya fatihi, dünyanın doğusuna batısına gitmiş, gittiği yerleri fethetmiş. Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. Anlatırken de وَاَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. Biz sebep olarak ona her şeyi verdik. فَاَتْبَعَ سَبَبًا. O da sebebe yapıştı. Ben burayı şöyle anlıyorum. Zülkarneyn'e dünya fatihi olması için sebepler müheyya kılındı. Ama şarta bağlıydı. Onun da sebebe yapışması gerekir. Eğer sebeplere yapışmasaydı sıradanlaşırdı. Herhangi bir vatandaş gibi ömrü gelir geçerdi. Ama öyle yapmadı. Sebebe yapıştı. Kabiliyetlerini değerlendirdi. Fırsatları değerlendirdi. Ve bunun neticesinde dünya fatihi oldu. İşte ilimler noktasında da talim-i esma, mahiyetimizde eşyanın sırlarını keşfedebilecek özellikler var, kabiliyet tohumları var. Bunların serpilmesi, geliştirilmesi bizlerin gayretine bırakılmış. Ve bu şekilde biz de işte pederimiz Hazreti Adem'e layık birer torun olabiliriz. Ve bu şekilde yani meleklerin bile gıpta ettiği bir hale gelebiliriz. Şeytan gerçi kıskanacaktır ama bu da imtihanın bir neticesi. Ey beni Adem, sizin pederinize melaikelere karşı hilafet davasında rüçhaniyetine, üstünlüğüne hüccet, delil olarak bütün esmayı talim ettiğimden siz dahi madem onun evladı ve varisi istidadısınız. Bütün esmayı talim edip, bütün esma, el esma'e küllehe, doğrudan ayetteki ifadenin karşılığı, bütün esma, bütün isimleri talim edip, mertebe-i emaneti kübrada, o büyük emanet mertebesinde, bütün mahlukata karşı rüçhaniyetinize, liyakatınızı göstermek gerektir. Bazı varlıklar bizden daha büyük. İşte dağ taş daha büyük. Canlı olarak devedir, balinadır. Bunlar çok daha büyük. Ama hilafet insanın hakkı. Ve dolayısıyla yeryüzünde hükümran olan da o. Zira kainat içinde bütün mahlukat üstünde en yüksek makamata gitmek ve zemin gibi büyük mahlukat size musahhar olmak gibi mertebe-i âliyeye size yol açıktır. Hani halife deniyor ya, halife veya sultan gibi düşünün. Sultan, işte bütün memleket onun mülkü hükmünde. Dolayısıyla her tarafta tasarrufta bulunabiliyor. Dünyanın tamamı insanın mülkü durumunda. İnsan orada halife kılınmış ve bütün varlıklardan istifade edebilir. Hatta meleklerin secde etmesi, bütün varlıkların insana musahhar olması tarzında da değerlendiriliyor. Çünkü melekler diğer varlıkların mümessili durumundadır. Dolayısıyla dağ, taş, havada uçan kuş, işte denizlerde yüzen balıklar, balinalar, bütün bunlar insana musahhardır, insana itaat etmektedir. Haydi ileri atılınız ve birer ismime yapışınız, çıkınız. Fakat sizin pederiniz bir defa şeytana aldandı. Cennet gibi bir makamdan ruyu zemine muvakkaten sukut etti. Cennet çok âli makam. Sonra dünyaya gönderildi. Dünya bir sürgün yeri. Tekrar cenneti kazanma yeri. Ruh-i zemine muvakkaten, geçici olarak sukut etti, düştü. Sakın siz de terakkiyatınızda şeytana uyup, hikmet-i ilahiyenin semavatından tabiat dalaletine sukuta vasıta yapmayınız. Vakit be vakit başınızı kaldırıp, Esma-i Hüsna'ma dikkat ederek, o semavata uruc etmek için fünununuzu ve terakkiyatınızı merdiven yapınız. Burada isim derken Allah Adem'e isimleri talim etti. Eşyanın isimleri olarak açıklanıyor. Esma el müsemmeyat kitaplarda böyle geçer. Burada Bediüzzaman Esma-i Hüsna'ya da dikkat çekti. Çünkü eşyanın hakikati Allah'ın isimlerine dayanıyor. Dolayısıyla eşyayı öğrenmek Allah'ın isimlerine bizi ulaştıracak bir durumdur. İşte ilimleri öğrenirken orada Allah'ın tecelli eden isimlerini okumak, o da insan olarak görevimizdir. Yoksa tabiat dalaletine, bataklığına insanlar düşebilir. Ve o esmanın dürbünüyle, kalbinizle Rabbinize bakasınız. Biz doğrudan Allah'ı görmüyoruz. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Onlar gayba iman ederler. Gıyabi olarak inanıyoruz. Görsek zaten imtihan olmaz. Yani mesela güneş, gözler önünde güneşi inkar eden tek bir kişi yoktur. Dünyada imtihan olduğumuza göre Cenab-ı Hakk'ın perdeli olması, min verâ-i hicab, perde arkasından bize muhatap olması pek çok hikmetleri var. Ancak bizler o perdeyi biraz aralayıp ilimlerden Allah'a ulaşabiliriz. Zaten ulaşmak için dünyaya gönderilmişiz. Ve o esmanın dürbünüyle kalbinizle Rabbinize bakasınız. İnsan bu şekilde kalben Allah'a muhatap olur. Yani bazı şeyler direkt göze hitap etmez ama başka şeylere hitap eder. Diyelim ki çok güzel bir koku. Gözde herhangi bir koku görmeyiz ama burnumuz ona muhataptır. O kokuyu alır. Çok güzel bir musiki sesi. Göz yine herhangi bir ses görmez ama kulak bunu alır. Benzeri bir şekilde kalbin fonksiyonu da Allah'a müteveccih, Allah'a bir ayna olmuş, aynayı samet. Dolayısıyla öğrenmiş olduğu ilimler bir dürbün gibi olur. O dürbünle kalbinden Allah'a bakmış olur. Herhalde bazı zatların ben Allah'ı gördüm demeleri bu manada. Yani doğrudan cennette olacağı tarzda bir rüyetullah değil ama kalbimle Allah'a baktım. Onun esmasının tecellilerini fark ettim. Sanki perde kalkar gibi oldu. Herhalde bu manada söylemişler. Bir nükte-i mühimme ve bir sırr-ı ehem. Yani mühim bir nükte. Nükte böyle incelikli söz. Ve bir sırr-ı ehem, ehemmiyetli bir sır. Gerçi her sır söylenmez ama Bediüzzaman Kur'an'ın pek çok sırlarına mazhar olmuş, muhatap olmuş ve bunları kısmen bizimle paylaşmış. Bu da bir büyüklüktür hani. Şu ayet-i acibe insanın camiiyet-i istidadı cihetiyle mazhar olduğu bütün kemalat-ı ilmiye ve terakkiyat-ı fenniye ve havarik-ı suniyeyi talim-i esma ünvanıyla ifade ve tabir etmekte şöyle latif bir remzulü var ki. Üç şeye dikkat çekti. Bütün kemalat-ı ilmiye, bütün ilmi kemalat talim-i esmaya dahil. Bütün terakkiyat-ı fenniye, fenni ilerlemeler yine dahil. Bir de havarik-ı suniye, sanat harikaları, meydana getirilen harika şeyler. Bütün bunlar talim-i esma ile ifade edilmiş. Dolayısıyla yani herhangi onun ilmi mahiyetini bilmeden, onu günlük hayatta kullanabilir hale gelmeden ezbere sadece isim saymak talim-i esma sayılmıyor. Hakikatına muttali olmak ve onları fiilen uygulayabilmek. Ve bu camiyet-i istidat cihetiyle insanda var. Yani insan nice ilimlere ulaşabilir, nice fenleri elde edebilir, nice sanat harikaları meydana getirebilir. İşte cep telefonları günümüzde hem ilme dayanıyor, hem terakkiyata, hem de bir sanat harikasıdır. O kadar küçücük bir alana belki binlerce, yüz binlerce işlem yapılmış, yerleştirilmiş ve insanlar bunu kullanabiliyor. İşte bütün bunları talim-i esma ünvanıyla ifade ve tabir etmekte şöyle latif bir remz-i ulvi var ki, her bir kemalin, her bir ilmin, her bir terakkiyatın, her bir fennin bir hakikat-ı âliyesi var ki, o hakikat bir ismi ilahiye dayanıyor. Yani Allah'ı isimleriyle tanımak. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala esmasını bize bildirmiş. Hadislerde yine kısmen bildirilmiş. Böyle olunca sadece Allah vardır deyip orada kalmak değil, Allah'ı alim olarak da tanımak, hakim, hikmet sahibi olarak da tanımak, adil olarak tanımak, şafi olarak tanımak, daha bunlar gibi diğer isimleriyle tanımak gerekiyor. Çünkü öğrendiğimiz bütün ilimler Cenab-ı Hakk'ın isimlerine dayanıyor. Eşyanın hakikatleri Cenab-ı Hakk'ın isimlerine dayanıyor. Geçen burada bazı arkadaşlarla sohbet ederken ben şöyle bir kanaatimi belirtmiştim. Esma-i İlahiye deyince ne anlayabiliriz? Mesela bir kişinin pek çok ünvanları olabilir. Türkçe'de isim dediğimizde o kadar anlaşılmıyor da ünvan desek belki daha iyi anlaşılır. Diyelim ki camide namaz kıldırdı. Namaz kıldırması cihetiyle ona imam diyoruz. Vaaz yaptı, vaiz diyoruz. Hutbe okudu, hatip diyoruz. Çok güzel resim de yapsa aynı zamanda ressam diyoruz. Çok güzel hattı olsa, güzel yazılar ortaya koysa o noktada hattat diyoruz. Bu arada kitaplar yazsa yazar diyoruz. Bütün bunlar hepsi aynı kişi. Ama eserleri itibariyle farklı farklı ünvanlar alıyor. Diyelim bunun 1001 tane tablosu olsun. Picasso gibi tabloları var. Tarihe geçecek şekilde tabloları var. O her bir tablo onun ressamlığının bir tezahürüdür. Yani o resimlerin hakikati nedir? Ondaki ressamlık özelliğidir. Onun yansımasıdır. Daha diğer, diyelim ilmi eser ortaya koymuşsa, ilminin bir yansımasıdır. Bu manada bakılabilir. İşte kainat Allah'ın isimlerinin tecellisidir dediğimizde, onun kemalatının ünvanı olan isimlerinin tecellisidir. Bu mana kastedilmiş oluyor. Her bir kemalin, her bir ilmin, her bir terakkiyatın, her bir fennin bir hakikat-ı âliyesi var ki, o hakikat bir ismi ilahiye dayanıyor. Pek çok perdeleri ve mütenevvi tecelliyatı ve muhtelif daireleri bulunan o isme dayanmakla, o fen, o kemalat, o sanat kemalini bulur, hakikat olur. Yoksa yarım yamalak bir surette, nakıs bir gölgedir. Yani ilimler bizi Allah'a götürüyorsa manasını ifade etmiş oluyor. Yoksa yarım yamalak bir surette nakıs bir gölge. Mesela hendese bir fendir. Mühendislik buradan gelir. Hendese bir fendir. Onun hakikati ve noktayı müntehası Cenab-ı Hakk'ın ismi adil ve mukaddirine yetişip hendese aynasında o ismin hakimane cilvelerini haşmetiyle müşahede etmektir. Yani Cenab-ı Hak adildir, mukaddirdir, takdirde bulunmuştur. Ve hendese ilmiyle biz bu gibi binaları yapıyoruz, nice başka şeyleri yapıyoruz. Ama insanın sanatı mı, Allah'ın sanatı mı kıyasa bile girmez. Ve insanların yaptığı, hendeseye dayalı yaptığı sanatlarda, eserlerde pek çok kusurlar bulmak mümkündür. İnsanların yaptığı eserler tedricen mükemmele doğru gidiyor. Ama Allah'ın sanatı başta da sonda da mükemmel. İşte her bir varlıkta Cenab-ı Hakk'ın Adl ismi ve Mukaddir ismini görebiliriz. O zaman gerçekten o ilim görevini eda etmiş olur. Mesela tıp bir fendir, hem bir sanattır. Yani tıbbın sanat olması, özellikle cerrahi durumlarda herhalde, yani diyelim aynı ilme sahip iki doktor, birisi eli daha mahirdir, gerçekten daha güzel ameliyatlar falan yapar. Bu noktada sanattır. Ama öte yandan da bir fendir, bir ilimdir. Onun da nihayeti ve hakikati, Hakimi Mutlak'ın Şafi ismine dayanıp Eczahane-i Kübrası olan Ruh-i Zemin'de Rahimane cilvelerini edviyelerde görmekle tıp kemalatını bulur, hakikat olur. Yani doktorlar Cenab-ı Hakk'ın Şafi ismine ayine oluyorlar, tecellisine vesile oluyorlar. Kendilerini doğrudan biz şifa dağıtıyoruz şeklinde görmemeleri gerekir. Şifaya vesile oluyoruz diyecekler. Bir de yeryüzü bir eczahane. Yeryüzündeki değişik otlar, bunların her birinin hasiyetleri var. Ve bunlar gerçekten şifaya vesile olabiliyor. İşte tıptır, eczacılıktır. Bunların hakikati Cenab-ı Hakk'ın Şafi isminin tecellilerini araştırmak tarzında. Böyle yapıldığı zaman doktor gerçekten Şafi ismini daha iyi anlar ve Şafi isminin tecellilerine de vesile olur. Yoksa diğer türlü kendini doğrudan bir mastar, bir menba zannetse Allah'a şerik kılmış olur. Ve biz öyle zannetsek, doktor beni iyileştirdi veya falan ilaç beni iyileştirdi, farkına varmadan Allah'a şirk koşmuş oluruz. Mesela hakikat-i mevcudattan bahseden Hikmetül Eşya, Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu İsmi Hakimi'nin tecelliyat-ı kübrasını, Hakim isminin büyük tecellilerini müdebbirane mürebbiyane eşyada, menfaatlerinde ve maslahatlarında görmekle ve o isme yetişmekle ve ona dayanmakla şu hikmet hikmet olabilir. Yoksa ya hurafata inkılap eder ve maleyaniyat, lüzumsuz şeyler olur veya felsefe-i tabiiye misüllü dalalete yol açar. Burada fen-i hikmetül eşya dediği bilimler anladığım kadarıyla, yani her bir ilim, mesela biyoloji ilmi, Cenab-ı Hakk'ın Hay Muhyi isimlerinin tecellilerini bize gösteriyor. Daha diğer fenler, her birisi kendi alanında Cenab-ı Hakk'ı esmasıyla bize tanıtıyor. Mesela astronomi uzaydan bahsediyor. Ama uzaydan bahsederken işte güneş şöyle, dünya böyle, diğer gezegenler şöyle, uzayda şu kadar yıldız var, bu kadar galaksi var. Sadece bunları bir bilgi, kuru bilgi olarak bize verdiğinde evet biraz bilgimiz artıyor ama hayretimiz, yani Allah'a yönelik bir hayranlığımız o meydana gelmiyor. Allah namına bakarsak bu gerçekleşiyor. Yani biz ilimleri Allah'ın sanatı olarak okuduğumuzda bu marifetimizi artırır ve hayranlığımızı artırır. Diğer türlü doğrudan sadece bilgi olarak okumak, o zaman diyor ya hurafelere dönüşür, maleyaniyat olur veya tabiat felsefesi misali dalalete yol açar. Üniversitelerimizden birinde süt teknolojisi dersine giren profesör ateist birisiymiş. Bir gün derste demiş ki, çocuklar demiş, arkadaşlar, dönem başından beri sütün ne kadar harika bir şey olduğunu gördük. Elbette bu kadar harika olan bir şey rastgele meydana gelecek değildir. Bunu bir yapan var. Anlatan arkadaş diyor ki, cümleleri öyle kurdu diyor, birazdan Allah diyecek zannettim. Fakat diyor cümlesini şöyle bitirdi. İşte arkadaşlar, buradan da ineğin memesinin mükemmelliği ortaya çıkmaktadır. Yani vardığı sonuç dalalet. Yani tabiat felsefesi tarzında bakıyor ve dalalete yol açıyor. Peki ineğin memesini biz göz ardı mı edeceğiz? Hayır. Allah oradan bize sütü gönderiyor. Mesela şuna benzer. İşte ressam eline kalemi almış, çizgiler çiziyor. Hiç ressamı nazara almasak, o kalemi göstersek, arkadaşlar işte şu güzel çizgileri görüyorsunuz, buradan da şu kalemin ucunun mükemmelliği açığa çıkıyor desek, sanatkarını göz ardı etmiş oluruz. Tek başına kalem bir şey yapmaz. Kalemle ustası yapar. İşte Allah ineğin memesiyle süt gönderiyor, ağacın dalıyla meyve gönderiyor, bulutlarla yağmur gönderiyor, anne babayla sizleri bizleri yaratıyor. Bu şekilde. Yoksa doğrudan onları fail kabul ettiğimizde bu dalalete yol açıyor. İşte sana üç misal, sair kemalat ve fünunu bu üç misale kıyas et. Sair kemalat ve fenleri bu üç misale kıyas et. İşte Kur'an-ı Hakim şu ayetle beşeri şimdiki terakkiyatında pek çok geri kaldığı en yüksek noktalara, en ileri hududa, en nihayet mertebelere arkasına desti teşviki vurup, teşvik elini vurup parmağıyla o mertebeleri göstererek haydi arş ileri diyor. Bu ayetin hazine-i uzmasından şimdilik bu cevherle iktifa ederek o kapıyı kapıyoruz. Ve devamında Kur'an mucizesine dikkat çekiliyor ve onunla konu bitiriliyor. Orayı da okuyup bitireceğim. Hem mesela Hatem-i Divan-ı Nübüvvet ve bütün Enbiya'nın mucizeleri onun davayı risaletine bir tek mucize hükmünde olan Enbiya'nın serveri ve şu kainatın mabihil iftiharı ve Hazreti Adem'e aleyhisselam icmalen talim olunan bütün esmanın bütün meratibiyle tafsilen mazharı. Yani burada da satır aralarında önemli inceliklere dikkat çekiyor. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam Hatem-i Divan-ı Nübüvvet, Nübüvvet Divanı'nın Hatemi. Hatemen Nebiyyin diye Kur'an'da ifade edilmiştir. Bütün peygamberlerin bütün mucizeleri onun risalet davasına bir tek mucize hükmünde ve şu kainatın mabihil iftiharı, kainat onunla iftihar ediyor. Bir de esma noktasında Hazreti Adem'e icmalen talim olunan bütün esmanın bütün meratibiyle tafsilen mazharı. Yani burada şunu da öğreniyoruz. Hazreti Adem'e esma icmalen talim olunmuş. Yani insanlığın ilk dönemi. O ilk dönemde uçak yoktu. O ilk dönemde günümüzün teknolojik harikalarından pek bir şey yoktu. Dolayısıyla o dönemin şartlarına göre Hazreti Adem'e mücmel olarak esma talim edilmiş. Öyle anlaşılıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ise esma tafsili olarak öğretilmiş. Tafsili olarak o isimlerin mazharı olmuş. Yukarıya celal ile parmağını kaldırmakla şakkı kamer eden, celal ile parmağını kaldırdığında ayı ikiye bölen ve aşağıya cemal ile indirmekle on parmağından Kevser gibi su akıtan ve bin mucizat ile musaddak ve müeyyet olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mucize-i kübrası olan Kur'an-ı Hakim'in, yani Peygamberimizin evet bin kadar mucizesi var ama en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Onun vücuh-i icazının en parlaklarından olan hak vakikata dair beyanatındaki cezalet, ifadesindeki belagat, meanisindeki camiiyet, üsluplarındaki ulviyet ve halaveti ifade eden gulle in içtemaatil insu vel cinnu ala en ye'tu bi mithli hazel Kur'an la ye'tune bi mithlihi ve lev kâne Ba'duhum li ba'din zahira. De ki, bütün ins ve cin bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için toplanmış olsalar, birbirlerine yardımcı da olsalar bir mislini getiremezler. Gibi çok ayat-ı beyinatla ins ve cinnin enzarını şu mucize-i ebediyenin vücuhu icazından en zahir ve en parlak veçine çeviriyor. Yani konu bütünlüğü açısından düşünürsek şöyle. Madem ki peygamberlerin mazhar olduğu mucizelerin benzerlerini yapmaya teşvik var. Hazreti Adem'e esma mücmel olarak talim edilmişti. Biz de onun varisi istidadıyız, torunlarıyız. Dolayısıyla kendimiz de bunu göstermek lazım. İlimlerde ilerlemek gerekir. Öte yandan peygamberimizin evet bin kadar mucizesi var. Ama bu bin kadar mucize içerisinde en büyük mucizesi beyan mucizesi. Kur'an-ı Kerim. O zaman bizlerin de güzel söz söylemekte ileriye gitmesi gerekir. Yani oradan oraya bağlıyor ve bu noktada zımni bir teşvik olduğuna dikkat çekiyor. Dostlarının şevklerini, düşmanlarının inadını tahrik edip azim bir teşvik ile, şiddetli bir terhib ile dost ve düşmanları onu tanzire ve taklide, yani nazirini yapmak ve kelamını ona benzetmek için sevk ediyor. Hem öyle bir surette o mucizeyi nazargâh-ı enama koyuyor, güya insanın bu dünyaya gelişinden gaye-i yeganesi, o mucizeyi hedef ve düstur ittihaz edip, ona bakarak neticeyi hılkat-ı insaniyeye bilerek yürümektir. Yani demek ki Kur'an'ı çok iyi okumak, çok iyi anlamak, mümkünse kelamımızı Kur'an'la süsleyerek ifade etmek ve o noktada ilerlemek gerekiyor. Elhasıl, sair enbiya aleyhisselamın mucizatları birer havarik-ı sanata, sanat harikasına işaret ediyor. Ve Hazreti Adem aleyhisselamın mucizesi ise esasat-ı sanat ile beraber ulum ve fünunun, ilimler ve fenlerin, havarik ve kemalatının, harikalar ve kemalatının fihristesini bir sureti icmalide işaret ediyor ve teşvik ediyor. Ama mucize-i Kübra-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam olan Kur'an-ı Mucizül Beyan ise talim-i esmanın hakikatine mufassalan mazhariyetini. Yani demek biz Kur'an'ı iyi okusak, anlasak talim-i esmanın hakikatine ayrıntılı olarak mazhariyeti görmüş olacağız. O sırrı yakalamış olacağız. Hak ve hakikat olan ulum ve fünunun doğru hakikatlerini ve dünyevi, uhrevi kemalat ve saadatı vazıhan gösteriyor. Hem pek çok azim teşvikatla beşeri onlara sevk ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim dünyada da mutlu, ahirette de mutlu olmaya bizi devamlı teşvik ediyor ve sevk ediyor. Hem öyle bir tarzda sevk eder, teşvik eder ki o tarz ile şöyle anlattırıyor. Ey insan, şu kainattan maksadı âlâ, ya bu kainat niçin kurulmuş? Bu kainatın çarkları neden dönüyor? Şu kainattan maksadı âlâ, en yüksek maksat, tezahür-ü rububiyete karşı ubudiyeti külliye-i insaniyedir. Yani Allah rububiyetini gösteriyor. Rab oluşunu, her şeyi terbiye ettiğini bize gösteriyor. Buna mukabil bizden istenen külli bir ubudiyet göstermek. Yani sadece hani mesela namaz en büyük ibadetlerdendir. Sırf o değil. Tefekkür de ibadettir, zikir de ibadettir. İlimde, teknolojide Allah namına ileri gitmek o da ibadettir. Bunları böyle göstermek gerekiyor. Ve insanın gaye-i aksası o ubudiyete ulum ve kemalat ile yetişmektir. Yani ubudiyetin kemaline biz neyle yetişeceğiz? İlimlerle. Yani her şey bir yönüyle ilme dayanıyor. İlim olmadan gerçekleşmiyor. Hem öyle bir surette ifade ediyor ki, o ifade ile şöyle işaret ediyor. Elbette nevi beşer, ahir vakitte ulum ve fünuna dökülecektir. Biz şu anda bunu yaşıyoruz. Hatta deniliyor ki, son 20 yıldaki teknolojik gelişme, topyekün bütün insanlığın bugüne kadar gösterdiği teknolojik gelişmeden daha ileridedir. Yani böyle katlanarak gidiyor. Ömrümüz varsa daha neler göreceğiz kim bilir. Elbette nevi beşer ahir vakitte ulum ve fünuna dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Yani kim ilimde daha ilerideyse kuvvetli oluyor. İlim kuvvettir demişler. Teknoloji kuvvettir. Sanat, sanayi kuvvettir. Bütün bunlar da ilme dayanıyor. Yani bilmeden bir şey ortaya koyamazsınız. Ama bildiğinizde güzel eserler meydana getirirsiniz. Hüküm ve kuvvet ise ilmin eline geçecektir. Hani bir Köroğlu hikayesi var ya. Şimdi tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Orada öyle bir ibare geçer. Tüfek icat olunana kadar daha çok kaba kuvvet, işte kılıçlarla veya birebir dövüşlerle savaşlar gerçekleşiyordu. Ama tüfek icat oldu, adam bu defa zayıf, çelimsiz birisi de olsa uzaktan vuruyor. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Ardından işte top gibi şeyler, futbol topu değil de hani bu savaşlarda kullanılan top, onlar derken onlar da demode oldu, füzeler. Yani günümüzde kıtalar arası füzeler varmış. Yani bir kıtadan diğer kıtaya füzeyi hedefe kilitlenecek şekilde atabiliyorlar. Koordinatları belirliyorlar. Yani diyelim önce PTT'yi vurmak istiyor. İletişimi darmadağın etmek istiyor. 10 katlı bir bina olsun. 10 katlı binanın 8. katındaysa hassas cihazlar koordinatları öyle veriyor ki kilometrelerce öteden füzeyi fırlattığında geliyor, oraya isabet ediyor. Bu ilimle gerçekleşiyor. Yani kim ilimde daha ilerideyse kuvvetli oluyor. Elbette nevi beşer ahir vakitte ulum ve fünuna dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise ilmin eline geçecektir. Hem o Kur'an-ı Mucizül Beyan, cezalet ve belagat-ı Kur'aniye'yi mükerreren ileri sürdüğünden remzen anlattırıyor ki, ulum ve fünunun en parlağı olan belagat ve cezalet, bütün envaıyla ahir zamanda en mergub bir suret alacaktır. Yani Kur'an bir söz mucizesi ya, dolayısıyla o açıdan herhalde bu ibarelere bakmak lazım. Madem Kur'an-ı Kerim sözü en güzel bir şekilde söylüyor, ona tabi olan müminler de sözü çok kaliteli söylemesini bilmeli. Bu da bir kuvvettir. Mesela globalizm deniyor. Günümüzde insanlar dünyanın hemen her tarafına gidiyor. Siz davanızı güzel bir şekilde anlatırsanız elin gavuru sizi dinliyor. Anlattıkların gerçekten ilgimi çekti diyor. Bunlar üzerine daha konuşalım. İşte ya orada yine bir söz, yani söz eğer düzgün söylenmişse, müdellel ifade edilmişse muhatabı cezbediyor. Hatta insanlar kendi fikirlerini birbirlerine kabul ettirmek ve hükümlerini birbirine icra ettirmek için en keskin silahını cezaleti beyandan ve en mukavemetsuz kuvvetini belagatı edadan alacaktır. Elhasıl, Kur'an'ın ekser ayetleri her biri birer hazine-i kemalatın anahtarı ve birer define-i ilmin miftahıdır. Kur'an'ın ekser ayetleri her biri kemalat hazinesinin birer anahtarı. Yani Kur'an'da hazineler var ve ayetler de o hazinelerin anahtarı ve birer define-i ilmin miftahıdır. Kur'an'da defineler var, o defineleri o ayetlerle açmış olacağız. Eğer istersen Kur'an'ın semavatına ve ayatının nücumlarına, yıldızlarına yetişesin. Geçmiş olan 24 adet sözleri 20 basamaklı bir merdiven yaparak çık, onunla gör ki Kur'an ne kadar parlak bir güneştir. Hakaiki ilahiyeye ve hakaiki mümkünat üstüne nasıl safi bir nur serpiyor ve parlak bir ziya neşrediyor, bak. Yani Kur'an hakaiki ilahiyeyi bize anlatıyor. Allah'ın zat, sıfat, isimlerine, ünvanlarına. Bir de hakaiki mümkünat, yani eşyanın hakikatlerini de Kur'an-ı Kerim bize bildiriyor. Zaten felsefe dediğimiz şey de eşyanın sırlarına vasıl olmayı kendine hedef almış. Kur'an'ı dinlerse, Kur'an'dan bir böyle bakış kazanarak ilimlere bakabilirse, o zaman gerçekten bu hazinelere, bu definelere ulaşmış olacaktır. Bizler de fert olarak Kur'an'ın nazarıyla bakabildiğimizde o hazineleri elde etmiş olacağız. Cenab-ı Hak elde etmeyi hepimize nasip eylesin. Esmasına cami mazhar eylesin. Ve talim-i esmaya hepimizi külli olarak nail eylesin. Lillahi'l-Fatiha.